Ayrım 38.
Bu çizgi anayasal kurumlar ve kuvvetler ayrılığı ile sağlanabilecek dengeli demokrasi ve bölünmüş egemenlik anlayışına da karşıdır. Egemenlik kaynağı bakımından millet nasıl tek ve bölünmezse kullanılışı bakımından da tek ve bölünmez olmalıdır. Bu açıdan DP, AP, DYP çizgisinin ideal anayasa tipi 1924 anayasasıdır. C. Bayar'ın resmi formülasyonu tersine çevirerek kayıtsız çarsız millet hakimiyeti derken ulusal egemenliğin kullanılışında yeni ortaklar getirdiği gerekçesiyle 1961 anayasasını eleştirirken savunduğu anlayış bu saf milli irade teorisidir. Yeni ortaklarında Senato, Anayasa Mahkemesi, Milli Güvenlik Kurulu, Özerk TRT ve Üniversite, Devlet Planlama Teşkilatı, Danıştay, Sayıştay, Yargıtay gibi resmi kuruluşlar ile basın, barolar, öğretim üyeleri ve teknokrat dernekleri, baskı grupları gibi sivil toplum kuruluşları olduğunu burada hatırlatalım. 1961 Anayasası'nın uygulandığı dönemde de AP, iktidar bölünmez teziyle kuvvetler ayrılığına, özellikle de yargı denetimine, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay ve özel kuruluşlara karşı bir tutum içinde olmuştur. Nitekim 1971-73 anayasa değişikliklerinin gerçekleştirilmesinde bu parti faal bir rol oynamıştır. Yukarıda Adalet Partisi ve Demokratik Parti'nin 1980'lere götüren yıllarda halk oylaması, halkın kanun teklifi ve vetosu gibi katılımcı ve çoğulcu uygulamaların anayasaya konması talebinde birleştiklerine işaret edilmişti. Bu bir tavır değişikliğini saf temsili ve çoğunlukçu demokrasi anlayışından katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi ve anayasa anlayışına geçişi mi ifade eder? Böylesi uygulamalar özleri bakımından katılımcı bir demokrasinin araçlarıdır. Ancak somut bağlamında ele alınacak olursa örgütlü sivil toplum kuruluşlarının ve baskı gruplarının etkisini kabul etmeyen, düşünce ve örgütlenme özgürlükleri konusundaki yasakların sürüp gitmesini isteyen bir siyasal çizginin bunları önermesi gerçek bir katılımcılık anlamına gelmez. Bu olsa olsa dinamik ve bilinçli toplum kesimlerine karşı sessiz çoğunluğu arkasına alma niyetiyle açıklanabilir. Bu açıdan da katılımcılığı savunmak anlamına gelmediği gibi çoğulculuğu benimsemek gibi bir eğilimi de içermez. Öneriler çoğunlukçu davranışın yeni ve değişik bir aranışıdır. Hedef bir kez daha başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere dengeci kurumların yarattığı rahatsızlığı aşabilmektir. Yetmeyen meclis çoğunluklarını plebisiter bir demokrasinin manevilaları olarak düşünülen bu araçlarla ve sessiz çoğunlukların sesiyle desteklemektir. Nitekim S. Demirel 1977'de şöyle diyordu. Bu anayasal tartışmalara hakem getirmeye mecburuz. Halk oylamasını mutlaka anayasamıza getirmemiz lazımdır. Kuvvetler ayrılığı prensibiyle idare edilen Türkiye'de yasama, yargı ve yürütme organlarının daha ahenkli çalışabilmesini sağlamak için alınacak önemli tedbirler vardır. Bu, devlete demokratik otorite kazandırma meselesidir. Devlet mutlaka tek devlet olmalıdır. Devlet bölüşülmüş bir devlet olamaz. Devlet mutlaka milli irade devleti olmalıdır. Devletin milli irade devleti olabilmesi için son sözüm, milli iradenin temsilcilerine ait olması gerekir. 2. Çoğulcu yaklaşım. Esas büyük güç olarak CHP'nin simgelediği ikinci demokrasi ve anayasa anlayışı ise birincisine kıyasla katılımcı, nispeten daha çoğulcu ve dengeci kurumlar demokrasisinden yana olmuştur. CHP'nin 1959 tarihli ilk hedefler beyannamesi özellikle anayasanın üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve dengelenmiş demokrasi aranışları konusunda ilk ipuçlarını vermişti. 1961 anayasasına giren yeni ilke ve kurumlar büyük çapta buradan kaynaklanmıştır. CHP, 1976 programında kitlelerin aktif olarak içinde yer alacakları bir yaygın demokrasi anlayışına eğilim göstermiştir. Bu ikinci çizgide yer alan politik ve sosyal güçler, savundukları demokrasi anlayışının temel gereklerini 1961 anayasasında bulmuş ve onu benimsemişlerdir. Bu çizgi ve 1961 anayasası, birinci çizginin savunduğu ve 1924 anayasasının dayandığı saf, temsili demokrasiden farklı olarak, yönetilenlerin yönetenler üzerinde fiili, siyasal etkisine açık bir yarı temsili demokrasi modelini temsil etmiştir. Bu iki ana çizgi ile 1961 anayasası arasındaki üçgenin içinde anlayış farklarının ve bir takım sorunların var olduğunu saptayabiliriz. Bu da birinci çizginin yapımına katılamadığı ve sonuç olarak da benimsemediği bir anayasal sistem içinde en uzun süreli iktidar partisi olarak yönetici duruma gelmiş ve bu sistemi uygulamakla görevli olmuş olmasıdır. 1961 Anayasası'nın esas sorunsalı bu noktada belirtilmiştir. Ayrıca iki çizgi arasında yeni ve ortak bir anayasal platform da oluşamamıştır. Sivil toplumun bu iki ana eğilimi teröre karşı birleşmeyi başaramadıkları gibi siyasal sistemin işlerliğini sağlayacak ulusal uzlaşma zeminini de yaratamamışlardır. Özellikle 1979-80 krizinin bir siyasal anayasal mutabakatla aşılamamış olması sivil rejimin yıkılmasını kolaylaştırmıştır. Bunda iki ana partinin yapılanmasının tam demokratik olmayışının liderler oligarşisine dayanmasının da payı vardır. B. Anayasanın yapısal zorlukları. Türkiye 1961 anayasası ile kalkınmayı, sosyal adaleti ve demokrasiyi birlikte gerçekleştirmeyi hedeflemişti. Bu aslında zor bir denemeydi. Modelin üzerine oturtulmak istendiği sac ayağının her bir bacağı ayrı bir özlemin ifadesiydi. Bunları birbirleriyle bağdaştırmak güçtü. Bugünkü gelişmiş Batı demokrasileri bile kalkınmalarını demokrasi ve sosyal eşitlik taleplerini uzun süre baskı altında tutarak ve dış kaynakları sömürerek gerçekleştirmişlerdi. Günümüzün gelişme yolundaki ülkeleri için ise böyle bir dış kaynak kullanma olanağı yoktu. Büyümenin yolu iç kaynakları alabildiğince seferber edip hızlı bir sermaye birikiminin sağlanmasından geçiyordu. Sosyal adalet, sosyal devlet ve sosyal haklar sistemine bağlı kalmak ise sermaye birikimini ve büyümeyi yavaşlatıcı bir etken olarak gösterilmekteydi. Özgürlükçü ve çoğulcu bir demokrasinin geniş halk kitlelerine sağlayacağı talep ve hareket serbestliği de bazılarınca kalkınma davasını köstekleyen ikinci engeldi. Kısacası kalkınma, sosyal adalet, demokrasi üçgeni az gelişmiş bir ülkede birbirleriyle uzlaştırılması zor unsurlardan kuruluydu. Bu temel zorluklara karşın 1961 sistemi ile 1977-1978'lere kadar iktisadi büyüme ve sosyal refah ile siyasal demokrasi birlikte götürülebilmiştir. Fakat muhtemelen dünya iktisadi bunalımının Türkiye'yi de etkilemesi, iç pazarı kısmaya ve dışarıyla bütünleşmeye yönelik bir modelin gelip kendini dayatmasıyladır ki, halkın sosyal ve siyasal hak taleplerini kollayan 1961 Anayasası, katılmacı, özgürlükçü, sosyal yönleriyle egemen çevreler için iyice tedirgin edici hale gelmeye başlıyordu. Bu, demokratik ve sosyal nitelikli anayasanın zor şartlarda ilk büyük sınavını vermeye soyunması, kalkınma, refah, demokrasi üçgeninin de sıkışmaya başlaması demekti. Bu sıkışmanın ve bundan doğan temel sorunların daha iyi görülebilmesi için anayasanın toplumsal hayat üzerindeki etkileri üzerinde bir nebze daha durmak gerekiyor. Anayasanın uygulanıp uygulanmadığı, değişik kesimlerde nasıl bir kabul gördüğü sorunu da buna bitişiktir. Öyle görülüyor ki 1961 anayasasıyla ilk defa olarak toplumda bir anayasa kültürü, hatta anayasa kültü, anayasa yüceltmesi doğmuştur. Anayasa, toplumun siyasal edebiyatında ve değişik katlarında günlük tartışmalara girmiş, pratik hayat içinde yer almıştır. Toplum, özlemini duyduğu pek çok hususu anayasada bulmuş, anayasada toplum üzerinde harekete geçirici etkilerde bulunmuştur. Burada birkaç varsayım oluşturulabilir. Birincisi, anayasanın sosyalleştirici etkisidir. Anayasa, aynı düşüncedeki ya da benzer konumdaki bireyleri birbirlerine yakınlaştırıcı, bütünleştirici rol oynamıştır. Onun özgün katkısı bireysel hak ve özgürlüklerden çok toplu, kolektif hak ve özgürlüklere getirdiği güvencelerdir. Dernek, toplantı ve gösteri yürüyüşü, sendika, grev, toplu sözleşme ve benzerleri. Bu güvenceler kitlelerin kolektif eylemine yol göstermiştir. Bir başkası anayasanın siyasileştirici etkisidir. 27 Mayıs ve 1961 anayasasıyla bir sıçrama kaydeden siyasal sistem, demokrasiyi sırf oy verme işi ya da sadece devlet katında cereyan eden bir olay olmaktan çıkarmıştır. Parlamento ve hükümet, politikacı ve milletvekili siyasal üzerinde kurdukları tekeli ve ipoteği kaybetmişlerdir. Türkiye bu dönemde baskı grupları, siyasileşen kamuoyu, yeni siyasal partileriyle katılımcı demokrasinin kapısından içeri girmektedir. Bunlar aslında halkın siyaset sahnesinde aktif bir unsur olarak geleneksel aktörlerin yanında yer alması demektir. Bir kesitte anayasanın hukukileştirici etkisidir. Anayasa toplum içi ilişkilerde olsun, toplum ile devlet ilişkilerinde olsun, hak arama yollarını güvenceye bağlamıştı. Bunun hak arama mücadelesini, hak ve hukuk duygusunu geliştirdiğini tahmin etmek zor değildir. 1960'tan önce daha çok devlet memurlarının bir başvuru kapısı olan Danıştay, bu tarihten sonra çok geniş bir çevre için umut kapısı durumuna gelmiştir. Bu dönemde Danıştay ve Anayasa Mahkemesi, geniş kitleleri ilgilendiren kararlarıyla hukuki düşünme alışkanlığının ve bir hukuk kamuoyunun oluşumuna katkıda bulunmuşlardır. Böylece anayasa sorunlarının, anayasaya uygunluk, aykırılık tartışmalarının, bir hak ya da özgürlük kullanılırken sık sık dayanılan ve anılan anayasa hükümlerinin günlük hayata girmesiyle birlikte adeta bir hukukileşme olayı da yaşanmaktaydı. Hukuk fikrinin kitlelerde gelişmesi ise demokrasi açısından da bir olgunlaşmanın ifadesidir. Anayasanın toplumsal hayatın değişik kesimleri üzerindeki bu derin etkilerini hesaba kattığımızda, anayasa uygulanmamıştır şeklinde dile getirilen teşhisi de bir kere daha bu açıdan gözden geçirmek gerekecektir. Anayasaların uygulanması sadece iktidarlar, devlet organları ile ilgili bir iş değildir. Bireylerin ve örgütlü toplum kesimlerinin anayasayı benimsemeleri ve onun sağladığı olanaklardan yararlanmalarının da anayasanın uygulanması kavramı içine sokulması gerekir. Bu açıdan bakıldığında ise 1961 Anayasası'nın hem de etkili bir şekilde uygulandığı söylenebilir. Zaten sosyal uyanışın ekonomik gelişmenin önüne geçtiği M. Tağmaç, ekonomik şansların sosyal yükümlülükler uğruna feda edildiği ya da anayasanın bir bol elbise olduğu K. Evren, yolundaki fikirlerle ifade olunmak istenen tepkiler de bunu gösteriyor. Devletin güçsüzleştirildiği görüşü de bunların bir başka versiyonudur. C. Güçsüzlük tezleri. Anayasaya yöneltilen eleştiriler başlıca iki noktada toplanmaktaydı. Devletin ve yürütmenin güçsüzlüğü. 1980'lere doğru bu iddia özellikle anarşi ve şiddet olayları karşısında devletin çaresiz kalışını açıklamak için ileri sürülmüştür. Böyle bir çaresizlik söz konusu muydu? 1980 öncesinde bir yetki azlığından söz edilmeye olanak yoktur. Bunun en kestirme kanıtı 1978 sonlarından itibaren ülkenin önemli merkezlerinin sıkı yönetim altında olmasıdır. Sıkı yönetim halinde MİT'ten askeri birliklere kadar geniş bir devlet kadrosu, sıkı yönetim kanunundan olağanüstü yetkiler alan sıkı yönetim komutanının emrine girmektedir. Bu yasaya göre genel güvenlikle ilgili bütün yetkiler sıkı yönetim komutanına geçer, kolluk güçleri bütün teşkilatıyla onun emrine girer. Madde 2. Sıkı yönetim makamları istisnasız bütün hak ve özgürlükleri sınırlamak, durdurmak ya da askıya almak, madde 3, silah kullanmak, madde 4 yetkilerine sahiptir. Diplomatlar ve parlamenterler dışında herkesi hedef alabilen bu kısıtlamalara birkaç örnek verelim. Siyasi parti ve sendikalar dahil her türlü konuta girebilmek, kişilerin üzerlerini aramak ve bazı eşyaya el koymak, her türlü yayın ve haberleşmeye sansür koymak ve matbaaları kapatmak, kişileri sıkı yönetim bölgesi dışına sürebilmek, her türlü dernek çalışmalarını, toplantı ve gösteri yürüyüşlerini, grev ve lokavtları yasaklamak veya izne bağlamak, bölgeye giriş çıkışı, sokağa çıkışı yasaklamak. Bu dönem mevzuatı olağan hal için bile bir boşluktan söz etmeyi haksız kılacak düzeydeydi. 1980 öncesi dönemde TCK başta olmak üzere yasalarda şiddet eylemlerini ve hatta bazı düşünceleri ve demokratik talepleri önleyici ve bastırıcı, cezalandırıcı her türlü önlem vardı. Ayrıca bunların pek çoğu devlet ve parlamento otoritesini zayıflattığı iddiasıyla yerilen Anayasa Mahkemesi tarafından anayasaya uygun bulunmuştu. Anayasal metinler karşılaştırıldığında da aynı sonuca ulaşılır. Özgürlükler rejimi bakımından daha güvenceli olan 1961 Anayasası'nın sıra özgürlüklerin sınırlandırılmasında yasamaya yetki tanımaya gelince 1924 Anayasası'na oranla daha eli açık davrandığı görülmektedir. 1924 Anayasası bireylerin özgürlüklerinin sınırını tamamıyla bireyci, liberal felsefeye uygun olarak öbür bireylerin özgürlüklerinin sınırında buluyordu. Her Türk hür doğar, hür yaşar. Hürriyet başkasına muzur olmayacak her türlü tasarrufta bulunmaktır. Hukuki tabiyeden olan hürriyetin herkes için hududu, başkalarının hududu hürriyetidir. Bu hudut ancak kanun marifetiyle tespit ve tayin edilir. Madde 68. Burada özgürlüğün sınırlanması konusunda toplumun ya da devletin çıkarının korunması şeklinde bir kayda rastlanmamaktadır. 1961 Anayasası ise 1971'de değiştirilmeden önce bile özgürlüklerin sınırı olarak kamu yararı, genel ahlak, kamu düzeni, sosyal adalet, milli güvenlik ve benzerleri gibi bazı kavramlara tek tek işaret etmekteydi. 1971'den sonraki değişmelerle bu sınırlanma sebep ve şartları daha da genişletilmiştir. Anayasa Mahkemesi de anayasanın 11. maddesinin yasama organına genel bir sınırlama yetkisi tanıdığı yorumunu benimsemekle ona geniş bir müdahale alanı açmıştır. Yürütme organı güçsüz müydü? 1961 Anayasası'nda yürütme 1924 Anayasası'ndakine oranla daha güçlüydü. Bir kere 1924 sisteminde TBMM hem yasama hem de yürütme yetki ve güçlerinin sahibiydi. Bunlardan birincisini bizzat, ikincisini de Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu eliyle kullanırdı. 1961'de ise yürütme artık meclise ait bir yetki ya da güç değildir, kanunlar çerçevesinde yerine getirilen bir görev olarak da olsa ayrı bir organ tarafından yerine getirilir. Eski sistemde Bakanlar Kurulu'nun gen soru yoluyla kolayca sıkıştırılması ve adi çoğunlukla düşürülmesi mümkünken, yenisinde gen soru mekanizması çetrefil usullere bağlanmış, hükümetin düşürülebilmesi içinse salt çoğunluk şartı getirilmiştir. Ayrıca 1982 sisteminde eskisinde olmayan bir yetki, belli koşullarda seçimlerin yenilenmesine karar verebilme yetkisi de Cumhurbaşkanı'na tanınmıştır. Yürütmenin yasalar yoluyla sahip olduğu zengin bir yetkiler demeti de vardır. Eski anayasa döneminden kalan ve ekonomik kamu düzeniyle ilgili yasalar Anayasa Mahkemesi'nin de denetiminden geçmiş olarak yürürlükteydi. 1971 anayasa değişiklikleriyle Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma, madde 64, vergi, resim ve harçlar ve benzeri mali yükümlülükleri bizzat saptayabilme, madde 61, yetkisi tanındı. Yürütmenin sosyal hakların ve özellikle grev hakkının kullanımını sınırlama konusunda da önemli yetkileri vardı. 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lockout Kanunu'nun 21. maddesi Bakanlar Kurulu'na ülke sağlığını ya da milli güvenliği bozucu nitelikteki grevleri 30 gün süreyle erteleyebilme ve gerekirse bu geciktirme süresini 60 gün daha uzatabilme, yani toplam 90 gün bir greve engel olabilme yetkisini tanımıştı. Yürütmenin kamu düzeni ve asayişin korunması konusunda da çok geniş yetkileri vardı. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, İller İdaresi Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Dernekler Kanunu, Ateşli Silahlar Kanunu, Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesi, Köy Kanunu, Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, Orman Kanunu, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu, Emniyet Teşkilat Kanunu ve benzerleri. Olağanüstü dönemlerde ve durumlarda bu yetkiler daha da artmaktaydı. 23 Şubat 1980 tarih ve 2261 sayılı kamu güvenliğine ve kolluk hizmetlerine ilişkin kimi yasalarda değişiklik yapılması ve bunlara yeni hükümler eklenmesi hakkındaki kanunla idare ve kolluk güçlerinin yetkileri daha da genişletildi. 1961 sisteminin zayıf yürütmeye yol açtığı görüşü ancak siyasal pratik için kısmen geçerli olabilecek bir iddiadır. 1924 Anayasası döneminde kağıt üstünde zayıf görünen yürütme, hükümet, tek partili ya da iki partili sistem sayesinde hemen hemen mutlak bir meclis desteğine sahipti. Bu onun güç merkezi durumuna yükselmesine olanak sağlıyordu. 1961 Anayasası döneminde ise 1965-1971 arası dışında cılız ve oynak meclis çoğunluklarına dayanan hükümetler siyasal bakımdan zayıflamıştı. Karma hükümetler, sık sık değişen hükümetler bu zayıflığın hem göstergesi hem de sebebiydi. Ancak bu durum anayasadan çok seçim ve parti sisteminden kaynaklanıyordu. D. Sistemin teknik kusurları. 1961 anayasası normal işleyişli bir sistemi varsaymış, bunalımları ve olağanüstü koşulları yeterince hesaba katmamıştı. Örneğin, istikrarsız çoğunluklar yüzünden hükümetlerin kurulamaması ya da istifası gibi durumlarda doğacak kilitlenmeyi çözecek anahtar azdı. Siyasal krizi aşabilmek ve milletin hakemliğine başvurabilmek için meclisin kendisi seçimlerin yenilenmesi kararı alabilirdi. Ama meclis üyelerinin buna pek istekli olmamaları dünyanın hemen her yerinde görülen bir olgudur. Bir başka yol Cumhurbaşkanı'nın buna karar vermesiydi. Fakat bu yetkinin kullanılabilmesi de pek çok şartın bir araya gelmesine bağlıydı. Madde 89, 104 ve 108. Öyle ki 20 yıla yaklaşan uygulamada bir kere bile bu koşullara yaklaşılamadı. İstikrarı sağlayabilecek bir başka unsur da seçim sisteminde değişiklik yapılmasıydı. Bu yapıldı ve nesbi sisteme bir baraj kondu. Fakat Anayasa Mahkemesi'nin hatalı bir kararıyla bu baraj hükmü iptal edildi. Sistemin işleyişini aksatan bazı kusurları yasama organının düzenleniş ve çalışma biçiminde de bulmak mümkündür. Bir kere çift meclis sistemi kendinden bekleneni verememiş, yasama faaliyetinin hantallaştırılması sonucunu doğurmuştur. Toplantı yeter sayılarının yüksek tutulması da salt çoğunluk, toplanmayı ve karar almayı güçleştiriyordu. Kriz çözücü anahtarların yeterince bulunmadığı bir alanda olağanüstü hallerdir. Anayasa ve yasalar yaygın şiddet olaylarına karşı hem önleyici hem de bastırıcı yetkileri tanımak bakımından yetersiz değildi. Ancak olağanüstü olayların olağan yöntemlerle bastırılamaması durumunda geriye sıkı yönetim ilan etmekten başka bir seçenek kalmıyordu. 1961 Anayasası olağan sivil durumla olağanüstü askeri durum arasında bir olağanüstü sivil kategori öngörmüyordu. Gerçi anayasanın 123. maddesi sivil bir olağanüstü haller rejimi öngörmüştü ama bu da sadece doğal afetler ve benzerleriyle ilgiliydi. Anayasa böyleyken yasa yoluyla olağanüstü haller içine şiddet olaylarını da sokmaya olanak yoktu. Anayasada başından beri böyle bir seçenek bulunsaydı uzun yılların sıkı yönetim rejimi altında geçmesine belki de gerek kalmaz. Bazı tehlikeler hükümetin siyasal sorumluluğunun çok daha net görüldüğü sivil olağanüstü hal rejiminde daha az zararla savuşturulabilirdi. Askeri rejimlerle sıkı yönetimler arasındaki karşılıklı geçişler hesaba katıldığında böylesine bir sivil olağanüstü hal rejiminin öngörülmemiş olması daha da büyük bir eksiklik sayılabilir. Kitabın sonu. 20 Kasım 1999.